Ayrım 16, Turnike, Hakan Erol, sayfa 165. 17-25'i önceden biliyorlar mıydı? İddia o ki Oktar FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonundan haberdardı. Ne olacağını bildiği için de yurt dışındaki kritik isimlerle temasa geçiyordu. Oktar 17-25 Aralık'tan sonra da FETÖ ile irtibatını sürdürüyordu. Oktar bu dönemde FETÖ'nün kritik isimlerinden Firari Tuncay Opçin ile birlikte FETÖ'nün kapatılan yayın organı tarafın tutuklu eski muhabiri Mehmet Baransu ile yüz yüze görüşmüştü. Hatta Oktar A9 TV'de yayın yaptığı sırada Baransu'nun da alt katta kendisini beklediğini belirtecek kadar rahat hareket ediyordu ve tabii ki yine barıştırma misyonunu sürdürüyordu. Mehmet Baransu ile konuştum. O da delikanlı aleminin delikanlı. Sonra her gün gözaltına kardeşim. Bu yine gözaltındaymış. Hızına yetişilmiyor. Bu nedir böyle dedim ya. Aşağıda şimdi oturuyor o da. Arkadaşlar sohbet ediyor. Çok efendi bir çocuk ya bu Mehmet Baransu. Bayağı terbiyeli Baransu. Dedim hiç gönlün rahat olsun. Eskisinin dört misli daha iyi olacak. Tayyip Hoca ile barıştıracağız sizi dedim. Çünkü öfkeyle hareket ediyorlar. Hatta etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Ayça Pars da ifadesinde Oktar'ın Fethullah Gülen için söylediği sözlere tanık olduğunu ve hangi FETÖ'cülerle görüşme yapıldığını anlatıyordu. Adnan Oktar'ın Fethullah Gülen beni sever, ben de onu severim dediğini de biliyorum ve bunu birkaç defa söyledi. Daha sonra bu yayınlar Adnan Oktar'ın emriyle internetten kaldırıldı. Erkan Tufan'ın Adnan Oktar ile birkaç defa görüştüğünü biliyorum. Mehmet Baransu ve Nuh Gönültaş da yayınlara geldi. Mehmet Baransu ile görüşmeyi Aydın Atmaca, Nuh Gönültaş ile görüşmeyi hatırladığım kadarıyla Serap Akıncıoğlu ayarladı. Adnan Oktar Baransu ile son görüşmesini bir iddiaya göre Baransu'nun tutuklanmasından yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirmişti. Şimdi bu noktada çok kritik başka bir konuya değinelim. Polisin ele geçirdiği dijital verilerde 17-25 Aralık'a dair belgeler ortaya çıkıyordu. Bu belgelerde Ankara'da siyasi partiler arasında kulis yapmasıyla bilinen milletvekili eşi Fatma Ceyda Ertüz'ün ile AKP'nin kurucular arasında yer alan ve AKP hükümetinin ilk Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış arasında bir e-posta alışverişi görülüyordu. İki kişinin e-posta alışverişinden doğal ne olabilir ki diye sorulabilir. Evet ancak bu e-posta trafiği hiç de görüldüğü kadar masum değildi. Şöyle ki 17-25 Aralık operasyonundan yaklaşık 3 ay önce, tarih 5 Eylül 2013, Ceyda Ertüz'ün Yaşar Yakış'a bir e-posta gönderiyordu. E-postada Council on Foreign Relations, CFR toplantısında Yakış'ın konuşmacı olması isteniyor ve bunun için uygun tarih aralıkları soruluyordu. Araya girip CFR'ın ne olduğuna kısaca değineyim. CFR, ABD'nin küresel çapta hak ve çıkarlarını gözeten, bu doğrultuda dünyaya ekonomi, politik ve yön vermeye yönelik faaliyetler gösteren bir örgüt olarak biliniyor. Devam edelim. Yakış Ertüz'ün e-postasına verdiği yanıtta başka toplantılarından bahsederek yoğunluğunu aktarıyordu. Bir süre devam eden bu yazışmalarda tarih konusunda anlaşma sağlanamayınca Yakış, beni bu program için mazur görmenizi rica ediyorum mesajını gönderiyordu. İşte Ertüz'ün tam da bu noktada çok kritik sözcükler sarf ediyordu. Ertüz'ün Sayın Bakanım acil cevap lütfen konu başlığını taşıyan e-postasında sonbaharda Türkiye'de beklenen kalkışmadan evvel bu seri toplantıları yapmamız çok faydalı olacaktır ifadelerini kullanıyordu. Yani Ceyda Ertüz'ün 17-25 Aralık'tan 3 ay önce kalkışmadan söz ediyordu. Yalnız Ertüz'ün yolladığı e-postada dikkat çeken başka detaylar da vardı. Ceyda Ertüz'ün Foundation for Defense of Democracies, yani Demokrasileri Savunma Vakfı adlı kuruluştan Jonathan Schanzer de ilk kez Türkiye'den bizi ağırlamak istiyor diye yazıyordu. Peki Ertüz'ün bahsettiği kuruluş nedir ve Schanzer kimdir? İsrail Düşünce Kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'nın FDD, kıdemli başkan yardımcısı Jonathan Schanzer, ABD'deki Hakan Atilla davasının da bilirkişisiydi. Daha önce ABD Hazine Bakanlığı'nda terörizm finans analisti olarak görev yapan Schanzer, İsrail'e yakınlığıyla ve Türkiye karşıtı düşünceleriyle biliniyordu. Türkiye'nin artık ABD için güvenilir bir müttefik olmadığı tezini sık sık savunan Schanzer, Türkiye'yi NATO'dan tekmeleme zamanı geldi tezini dillendiriyordu. Schanzer o yıllarda FDD'de uzman olarak görev yapan David Gartenstein Ross ile beraber Türkiye'ye geliyordu. Schanzer ile Gartenstein Ross'un aynı uçakla 28 Ağustos 2013 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıkları ve 30 Ağustos tarihinde de döndükleri tespit ediliyordu. Peki bu isimlerin Türkiye'de ne işi vardı, neden gelmişlerdi? İsrailli Düşünce Kuruluşu'nda yer alan söz konusu isimler Adnan Oktar tarafından Türkiye'de ağırlanmıştı. Üstelik bu basit bir misafirperverlik de değildi. Söz konusu isimlerin Türkiye ziyaretlerini Adnan Oktar cemaati düzenlerken uçak biletleri ve konaklama dahil tüm masraflar da yine Oktar tarafından karşılanmıştı. İki ismin de The Marmara Pera Oteli'nde 28 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında konaklama yaptıkları tespit edilmişti. Hatta cemaat üyeleriyle birlikte bu iki isme kapalı çarşı gezdirilip Sultanahmet turu bile yaptırılmıştı. Dosya kapsamında hala tutuklu bulunan Duygu Altınok da ifadesinde Schanzer'in Türkiye'ye getirilişini doğruluyordu. Cemaatten 2017 yılında kaçarak kurtulan Ceylan Özbudak da ifadesinde söz konusu isimlerin hangi amaçla geldiğini şöyle anlatıyordu. Uzun bir süre bu kişilerle görüşme yaptıktan sonra 2013 veya 2014 yıllarında Türkiye'ye gelip Adnan Oktar ile görüşmelerini sağladık. Bu kişiler Kayacık'ta bulunan A9 stüdyosunda Adnan Oktar ile görüştükten sonra Halkbank yetkilisi olan Hakan Atilla CHP'den ve AK Parti'den etkili bir yetkili ile görüşmek istediklerini söylediler. Bunun üzerine Adnan Oktar'ın talimatıyla Hakan Atilla, Burhan Kuzu ve CHP Genel Merkezi'ne giderek Aydın Atmaca'nın ayarladığı bir yetkili ile görüştüler. Bu görüşmelerden bir süre sonra da bu dava başladı. Aydın Atmaca ve Burak Avacı bana Adnan Oktar'a iletmem için bu görüşmelerin notlarını getirdiler. O notlarda Hakan Atilla ile tamamen İran ile olan ticaretin detayları soruluyor, altın ve para transferleri soruluyor ve ABD'nin İran'a yaptırım uygulamasına rağmen neden bu transferlerin gerçekleştirildiği ısrarla soruluyor. Karşılığında bunun nedeni tatmin edici bir şekilde anlatılmamasına rağmen paraların ve altınların ne şekilde transfer edildiği detaylarıyla anlatılıyor. Hatırladığım kadarıyla altınların uçakla taşındığını ve bu seferlerin hangisi olduğu detay bilgileri vardı. Burhan Kuzu ile yapılan görüşme içeriğinde ise Burhan Kuzu tarafından İsrail'in politikası eleştiriliyor ve ABD hükümetinin neden bu politikaya göz yumduğu sorgulanıyor. Genel olarak, cevap olarak da Schanzer, ben Hazine Bakanlığı'nda görevliyim, dışişleri ile ilgili pek bir bilgim yok deyip geçiştirmeye çalışıyor. CHP Genel Merkezi'nde kiminle görüşme yaptıklarını ismen şu an hatırlamıyorum, ancak istenilmesi durumunda bu isimlere ulaşılabilir. Bu görüşme içeriğinde ise Türkiye ile ilgili yurt dışındaki konularda bağlantıda kalalım ve ortak hareket edelim sonucu ortaya çıkıyordu. Ceylan Özbudak'ın bahsettiği CHP'li isminde 24. dönem Bursa milletvekili olan Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı davaya sahte delil ve belge götürdüğü iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Demokrasileri Savunma Vakfı adlı düşünce kuruluşundan Aykan Erdemir olduğunu hatırlatalım. Adnan Oktar 28 Ağustos tarihindeki A9 TV yayınında Schanzer üzerinden ABD'yi yerlere göklere sığdıramıyordu. Oktar ABD'yi bir nimet olarak değerlendiriyordu. İkinci en büyük düşünce kuruluşunun başkan yardımcısı. Evet güzel, İslam ülkeleri Amerika'ya sahip çıkmak durumunda. Amerika dünya için bir nimet. Eğer Amerika'yı dünya kaybederse, Amerika çok güzel bir nimet olduğu için o nimeti kaybetmiş olurlar. Şen insanların, neşeli insanların, güzel insanların ülkesi. Demokrasiyi savunan, özgürlüğü savunan insanların ülkesi. Her insanın aklında Amerikan hayali vardır. İşte böyle özgür olalım, oraya gidelim, rahat yaşayalım kafası vardır. Birçok insanda vardır bu. Madem böyle bir güzelliği savunuyor bu insanlar, tip olarak da güzel insanlar, kibarlıkları, nezaketleriyle, hürmetleriyle dikkat çeken insanlar. İşte söz konusu olayı Oda TV'de haberleştirdiğimizde js@defenddemocracy.org adresinden bir e-posta almıştık. Gelen e-postada FDD Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer'in haberimizle ilgili açıklaması yer alıyordu. İlgili e-posta adresi FDD'nin yayın organlarından FDD's Long War Journal'da Schanzer'in iletişim adresi olarak görünüyordu. Schanzer bize gönderdiği açıklamasında Türkiye'ye yaptıkları ziyaretin bütün masraflarının FDD tarafından karşılandığını ve Adnan Oktar'a yakın olan gazetecilerin kendilerini AKP yöneticileriyle görüştürdüklerini iddia ediyordu. Adnan Oktar ise verdiği ifadede Schanzer'i ağırlamalarından sonra başlayan Hakan Atilla davası için rastlantı derken bu ismi çağırmasındaki amacın da İslam'ı yaymak olduğunu savunuyordu. Schanzer'in ricasıyla Türk siyasetçilerle onu arkadaş grubunun görüştürdüğünü ileri süren Oktar, Schanzer'in siyasi partilerle görüşmesinden kendisinin haberinin olmadığını iddia ediyordu.
Ben adamı ne bileyim ben şeyle Atilla Bey ile uğraştığını, onunla kafayı taktığını, yaptıysa ahlaksızlık yapmış şeklinde ilginç sözler sarf eden Oktar ifadesinde şunlara yer veriyordu.
Bu şahısları çağırmamızda, misafir etmemizde amaç İslam'ı bu kişilere sevdirmek, etrafındaki insanlara da bu bilgileri aktarmalarını sağlamak. İslam'ın ABD'de ve her yerde yayılması için gayret etmek. Schanzer isimli şahıs birçok ilkeye, birçok yere gidiyor. Benimle görüşmeden sonra Hakan Atilla davasının başlaması tamamen bir rastlantı. Bizle görüştükten sonra davayı etkileyecek bir bilgi de yok elinde. Olamaz da. Çünkü bu konulardan hiç haberimiz yok. Haber alacaksa bile bize neden gelsin? Gider CIA'dan, Mossad'dan, MI6'dan alır. Bizim iyi niyetli davetimizi böyle çirkin bir çizgiye çekmesi ne kadar art niyetli olduğunu yine gösteriyor. Bu kişiler bir lokantaya gitse, bir düğüne gitse istihbarat toplamaya mı gitti deriz. Bize gelişi benim amacım doğrultusunda olmuştur. Amacım da İslam'ı yaymaktır. Bu tip bilgiler asla gizli kalmaz. Hiç kimseye sezilmeden böyle şeylerin yapıldığı söylenmesi, Türk polisi ve istihbaratı içinde zafiyet varmış gibi bir mantık ortaya sürüyor. Herhalde arkadaşlarımızdan rica etmiştir. Onlar da onu kırmayarak siyasi yetkililere götürmüş olabilirler. Tanışma ve görüşme amacıyla hem AKP'den hem CHP'den yetkililerle görüştürmüşler. Bu görüşmeden haberim yoktur. Çünkü bu şahsı misafir olarak çağıran benim. Bu sebeple görüşmelerini de istemem. Ancak nezaketen kırmayıp istediği yere götürmüşler. Biz olmadan da gidebilirlerdi.
İşte tüm bu yaşananlardan sonra şu soruyu sormamız gerekiyor. Oktarcılar 17-25 Aralık'tan haberdar mıydı? Kısacası, uluslararası kuruluşlarla ve önemli siyasetçilerle işbirliği yürüten Adnan Oktar dış güçlere karşı güven testinden başarıyla geçiyordu. Cemaat üyelerinin FETÖ ilişkisi. Cemaat üyelerinin FETÖ ile bağlantılarına da bir göz atalım. Zira cemaatin önemli isimleri de dahil olmak üzere birçok kişinin FETÖ bağlantısı göze çarpıyordu. Bir kısmını inceleyelim. 30 yıldan fazladır cemaatin içinde bulunan ve dosya kapsamında hala tutuklu bulunan Aslıhan Antal'ın 2014 yılında yaptığı telefon görüşmelerinde FETÖ'cüler çıkıyordu. Alınan HTS kayıtlarında Hantal'ın FETÖ'den tutuklu bulunan eski AKP milletvekili İlhan İşbilen'le ve kapatılan Zaman gazetesinin sahibi Alaaddin Kaya ile yaptığı telefon görüşmelerine rastlanıyordu. Hantal'ın Kaya ile birden çok görüşme yapması dikkat çekiyordu. Tepe yöneticilerle görüşme. Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden DYP Zonguldak milletvekili Tevfik Ertüz'ün eşi Ceyda Ertüz'ün iddialara göre Oktar cemaati içinde pek sevilmeyen bir isimdi. Ancak Ceyda Ertüz'ün eşinin nüfuzunu çok iyi kullanıyordu. Devletin önemli bürokratlarıyla ve milletvekilleriyle görüşüyordu ve cemaatin Ankara lobisi içerisinde yer alıyordu. Ceyda Ertüz'ün 2009 ile 2014 yılları arasında yaptığı telefon görüşmeleri dikkat çekiyordu. Bu konuşmalar arasında FETÖ'nün çok kritik isimleriyle telefonlaşmanın yanı sıra mesajlaşma da yapılıyordu. Ceyda Ertüz'ün FETÖ'nün yargı imamı yardımcısı Osman Karakuş'la 2009 ile 2014 yılları arasında her yıl onlarca kez iletişim kuruyordu. Aynı gün defalarca telefon görüşmesi yapıyor veya mesaj atıyordu. Devam ederim. Ceyda Ertüz'ün FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan Abdülkadir Aksoy'la da dikkat çeken bir telefon trafiğine giriyordu. 2009 yılında kurulan bu iletişim 3 ay boyunca da sürüyordu. Daha sonra ise 2011 yılının Ağustos ayında Aksoy ile tekrar iletişim kurulurken bu görüşme 79 saniye sürüyordu. Ceyda Ertüz'ün FETÖ'nün Doğu Anadolu Bölgesi örgüt sorumlusu olduğu ifade edilen Sadık Kesmeci ile de 2010 yılında yaklaşık 2,5 dakika olmak üzere bir defaya mahsus iletişim kuruyordu. Ceyda Ertüz'ün FETÖ'cü eski AKP milletvekili İlhan İşbilen'le de değişik yıllarda ilişki kuruyordu. 2013 yılında İşbilen ile kurulan iletişim 17-25 Aralık'tan sonra da devam ediyordu. 2014 yılının Aralık ayında İşbilen ile iki defa görüşme yapan Ertüz'ün aynı gün biri 120, diğeri 107 saniye olmak üzere telefon görüşmesi gerçekleştiriyordu. Ertüz'ün FETÖ tepe yöneticilerinden Şerif Ali Tekalan'la da görüşmüştü. 2014 yılı içerisinde Tekalan'la 7 kez telefonla görüşen Ertüz'ün 5 defa da mesajlaşmıştı. Ceyda Ertüz'ün telefonu hiç boş durmuyordu. Oktar cemaati FETÖ ile sıkı ilişkisini 17-25 Aralık öncesinde de sonrasında da sürdürmeyi devam ettiriyordu. Öte yandan diğer oktarcıların telefon görüşmelerinde de FETÖ'cü isimlere rastlanılıyordu. Birçok oktarcı 2009 ile 2014 yılları arasında Ceyda Ertüz'ün gibi bazı kritik FETÖ'cülerle temas kuruyordu. Her birinin cemaat yapısı içerisinde belirli görevleri bulunan oktarcıların kurdukları iletişimden çıkan bazı FETÖ'cüler şöyleydi. FETÖ çatı davası sanıklarından Halit Esendemir, FETÖ'nün önemli isimlerinden Mehmet Hanefi Sözen, FETÖ'cü Ali Bayram, 15 Temmuz'dan sonra kapatılan FETÖ'nün Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Cemal Uşşak, FETÖ'nün kritik isimlerinden Reşit Haylamaz, meşhur FETÖ'cü firari Önder Aytaç, FETÖ'nün İsrail imamı olarak bilinen Harun Tokak, FETÖ'cü sitede oktarcı yazar, cemaatin iki numaralı ismi olan hukuk ve finans gibi en kritik konularda cemaatte en büyük yetkiye sahip Ulviye Didem Ürer'in cep telefonu imaj raporunda da ilginç bilgilere rastlanıyordu. Ürer üçüncü bir kişiyle yaptığı sohbet kaydında Rota Haber isimli sitede yazar olduğunu belirtiyordu. Bilindiği üzere Rota Haber'in FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilmiş ve kapatılmıştı. Rota Haber'in sahibi Ünal Tanık verdiği ifadede FETÖ'nün medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden Fuat Avni Twitter hesabıyla iletişime geçtiğini kabul etmişti. Üner mahkemedeki savunmasında FETÖ'cü sitede yazma sebebini Türkiye'nin menfaatlerini korumak olarak açıklarken bu sitede AKP ile beraber Tayyip Erdoğan'ın lehine yazılar yazdığını ifade ediyordu. Oktarcılardan teknik destek. Cemaatin kız getirme imamı Bora Yıldız ile hukuk ekibinin imamlarından Mehmet Ender Daba'nın ikametinde ele geçirilen laptoptan da FETÖ çıkıyordu.
Laptopta Fethullah Gülen'in sohbetlerinin yer aldığı, halen bu yayınların devam ettiği, ancak Türkiye'de engelli bulunan herkül.org sitesinin phone uygulamasının kurulum dosyası ve kodlarını içeren bir dosya bulunuyordu. Oktar ve cemaatine karşı hazırlanan iddianamede bu kodların FETÖ tarafından Apple Store'a yüklenemediği, Oktar grubundan yardım istendiği tespit ediliyordu. Mehmet Ender Daban mahkemedeki ifadesinde söz konusu materyallerin kendisinin olduğunu kabul ederken bahsedilen dosyanın iş görüşmesine gelmiş bir yazılımcı tarafından yüklenmiş olabileceğini iddia ediyordu. Özetle, FETÖ'cüler Oktar'ın ekibinden teknolojik altyapı desteği talebinde bulunuyor, Oktarcılar da çekinmeden yardım ediyordu. Adnan Oktar ise mahkemedeki savunmasında bir aydır komik ifadelere başvuruyordu. Oktar konuyla ilgili olarak, yani internet çok geniş bir alem, yani insan her yere merak edip girebilir, bakabilir, bir şekilde belki tehlikesini bilmiyordu. Mahiyetini bilmemiş olabilir. Herkul.org diye bir şey yani. Herkul deyince pasulu masulu bir şey akla gelir. Bir bakayım demiş olabilir diyordu. Bu arada Bora Yıldız demişken, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan İstanbul Genç Girişimciler Derneği kurucuları arasında Oktarcı Bora Yıldız da bulunuyordu. Derneğin yönetim kurulunda görev yapmış olan Bora Yıldız, bu bağlantısından dolayı Oktar cemaati tarafından yurt dışına kaçırılmıştı. Bu şekilde yakalanmaktan kurtulan Yıldız, Oktar cemaati tarafından durumun toparlanmasıyla birlikte Türkiye'ye geri dönüp faaliyetlerini kaldığı yerden sürdürmüştü. 16. Ayrımın sonu. Sayfa 175.